Hayatın sesleri. Merhaba Başkent'ten. İyi haftalar diliyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de programımıza beklediğimizi hemen hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz zaten hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk birlikteliğindeki müziğimizi dinliyoruz şimdi. Dünya bir hazine. Evet sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. UNESCO sektör uzmanı sevgili Tolga Korucu stüdyomuzda bizlerle. Merhabalar,
merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, UNESCO ve beden eğitimi spordan söz edeceğiz bugün. Çünkü tüm ülkelerin ekonomi, siyasi ve kültürel tanıtımları için gerçekten çok önemli bir araç spor. Bir de özellikle 6 Nisan Uluslararası Kalkınma ve Barış için Spor Günü dolayısıyla bu konuyu tercih ettik. Aynen. Neler söyleyeceksiniz beden eğitimi ve spor hakkında, UNESCO ile birliktelik nasıl, ne zaman başladı?
Evet, UNESCO Birleşmiş Milletler'in beden eğitimi ve spor konusundaki öncü kurumu, birçok konuda olduğu gibi. Buradaki çalışmalarını hükümetlere, sivil toplum örgütlerine ve uzmanlara beden eğitimi ve spor konusundaki işte gelişmeler, yenilikler, değişiklikler konusundaki danışmanlıklarıyla sağlıyor. Burada üye ülkelere, kendi ülkelerindeki hükümetler aracılığıyla sundukları işte beden eğitimi ve spor müfredatlarının geliştirilmesi, yenileşen dünyadaki bu teknolojinin de ilerlemesiyle hangi konularda nasıl değişiklikler, nasıl gelişmelerde bulunabilir gibi raporlar hazırlayarak destekler sağlıyor. Sadece beden eğitimi ve spora doğrudan etki etmiyor bu. Kültüre ve sosyal kalkınma alanlarına da tabii ki katkı sağlıyor. Örneğin geleneksel sporların da yaşatılması, desteklenmesi konuları kültüre, sosyal kalkınmaya gibi farklı farklı alanlara da beden eğitimiyle sporun bir araya gelmesiyle yürütülebiliyor.
Evet, peki temalar nedir?
UNESCO geçtiğimiz senelerde başlayan bir değişiklik süreciyle artık sektörler değil temalar altında çalışmalarını yürütüyor. Beden eğitimi ve spor konusuna geldiğimizde de burada 6 tane teması var UNESCO'nun. Bunlar spor ile değerler eğitimi, barış ve kalkınma için spor, kaliteli beden eğitimi, kadın ve spor, doping karşıtlığı ve gençlik ve spor. Burada sizin de az önce bahsettiğiniz gibi barış ve kalkınma için sporda UNESCO'nun bir uluslararası günü var. 6 Nisan'da her sene kutlanan Uluslararası Barış ve Kalkınma için Spor Günü. Bir de gençlik ve spor temasında da özellikle kutlanan 20 Eylül'de her sene bizim kutladığımız Uluslararası Üniversite Sporları Günü var.
Tüm bu günler çerçevesinde pek çok toplantı gerçekleştiriyor tabii.
Doğru.
Şimdi biraz da komitelerden söz edelim isterseniz. Ne gibi komiteler var? Ne tür toplantılar yapılır?
UNESCO'nun hükümetler arası komiteleriyle yaptığı çalışmalar zaten genellikle ön plana çıkanlardır. Her iki senede bir toplanmak üzere CİGEPS adını verdiğimiz, yani UNESCO sistemi içerisinde CİGEPS olarak bahsedilen bir hükümetler arası beden eğitimi ve spor komitesi kuruluyor. Burada hükümetler kendi temsilcileriyle beden eğitimi ve spor konularında ülkelerine neler yaptıklarını anlatıyorlar. Hangi toplantıları, hangi etkinlikleri, hangi seminerleri yaptıklarından bahsediyorlar. Ve bu komite her 4 senede bir yenilenen seçimlerle kendisine bir başkan, başkan yardımcısı ve diğer üye ülkeleri seçiyor. Biz 2015 yılında buraya başkan yardımcısı olarak seçildik ve 2019 yılına kadar da bu görevimizi yürütüyoruz. Tabii ki oradaki başkan yardımcısı...
kaç yılına kadar?
2015 yılından 2019 yılına kadar. 4 senelik seçimlerle belirleniyor bu. Tabii ki başkan yardımcısı olmamız bizim oradaki sorumluluğumuzun ve görevimizin ve tabii ki de yetkilerimizin daha fazla olduğu anlamına geliyor. 4 sene boyunca bu başkan yardımcılığı dönemimizde hem kendi ülkemizde hem de dünya genelinde beden eğitimine biz de destekler sağlıyoruz. Toplantı konusuna geldiğimizde de burada beden eğitimiyle ilgili beden eğitiminden sorumlu bakanlar ve üst düzey yetkililer her iki senede bir araya gelerek toplantılarda bulunuyorlar ve bakanlık seviyesinde ülkelerindeki gelişmeleri anlatıyorlar. Bir önceki 2015 yılında yapılmıştı. Bu sene 2017 yılında Temmuz ayında Kazan'da gerçekleşecek Rusya'da 13-15 Temmuz tarihinde. Burada üye ülkeler, yani bu sözleşme hem beden eğitimi ve spor programına hem de ilgili sözleşmeleri taraf olan ülkeler bir araya gelecekler. Bu üç gün boyunca kendi ülkelerine neler yaptıklarını anlatacaklar.
Evet, biz neler anlatacağız, biz neler yaptık ülke olarak?
Bizim ülke olarak çalışmalarımız hem programın hem de komitenin başkan yardımcısı olmamızdan dolayı oldukça yoğun. Hem kendi ülkemizdeki müfredata beden eğitimi ve spor konusunda dünyadaki gelişmeler doğrultusunda da tabii neler yapabileceğimizi hükümetlere raporlar halinde ilettik. Hem kendi ülkemizde hem de dünya genelinde beden eğitiminin sadece lisede, ortaokulda verilen bir ders değil, tamamen 7'den 70'e herkesin içerisinde bulunması gereken, her zaman aktif olması gereken bir program olduğunu anlatmaya çalıştık. Zaten biliyorsunuz ülkemizde spor çok ağırlık verilen, özellikle futbol, basket gibi konulara çok ağırlık verilen, çok fazla tesis açılan, insanların boş zamanlarını bu alanlara yöneltmesi gerektiğini anlattığımız bir program. Biz de Temmuz ayında bu Kazan'daki toplantıya gittiğimiz zaman hem başkan yardımcılığımızdan dolayı hem de ülkemizin spordaki başarılı durumundan dolayı müfredatımızdan, spor etkinliklerimizden, tesislerimizden bahsedeceğiz.
Hı hı. Şimdi gelelim birazcık da dopinge. Evet. Doping de bu çerçeve içerisinde yer alıyor dediniz. Şimdi aslında dopinge uluslararası bir çalışma var bu anlamda.
Evet.
Biz bu çalışmanın neresindeyiz? Bizdeki oranlar konusunda neler söyleyeceksiniz?
Yani sosyal açıdan bakmak gerekirse günümüzün spor koşullarında maalesef her türlü sporcu ve antrenör kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda bırakılıyor. Böyle bir baskı var. Bu sebeple de hem sporcular hem de antrenörler işte performans arttırıcı maddeler, bunun yanı sıra performans arttırıcı yöntemlere çok sık şekilde başvurmak zorunda kalıyorlar. Bunu sadece elit dediğimiz sporcular değil, amatör sporcular, işte genç sporcular hepsi maalesef maruz kalıyorlar bu tarz şeyleri kullanmaya. Böylece de sporun ahlaki
Ama
temeli
mutlaka da yakalanıyorlar.
Aynen öyle. Zaten yakalanmama gibi durumu yok. Çok fazla denetim mekanizması var burada. Ama tabii doping kullanmak sporun hem ahlaki temelini hem de sporcunun sağlığını çok yüksek şekilde etkiliyor. UNESCO'da burada dopingle mücadele konusunda sporun hem eşit ve adil bir şekilde yürütülmesi için dopinge karşı mücadelede etkin şekilde yer alıyor. 2005 senesinde imzalanan bir sözleşme var. Sporda dopinge karşı sözleşme diye. Bu sözleşme çok önemli çünkü ilk defa hükümetler dünya genelinde bir araya geliyorlar ve dopinge karşı uluslararası hukukun işte bağlayıcı kurallarını işletmeye çalışıyorlar. Önemli olmasının sebebi daha önceden ülkeler hep kendi içerisinde bir hükümetler aracılığıyla tek bir ülkeye etki ediyordu. Ama şimdi dünya genelinde bir şey bu. Uluslararası hukukla yani bir Türk sporcunun Türkiye'de yaptığı dopinge alacağı suç gidip Fransa'da yaptığı veya herhangi bir ülkede yaptığı dopingle alacağı suçla aynı oluyor. Yani bunun
nedir örneğin yaptırımı?
Çoğunlukla haberlerde de denk geldiğimiz gibi spordan uzaklaştırılma, öbür boyu men olabilir. Yani kullanılan maddenin boyutuna da bağlı bu. İşte kazandığı madalyaların geri alınması, sosyal hizmet yapmak zorunda kalması gibi cezalarla baş başa kalıyorlar.
Evet. Şimdi peki kaç ülke imzaladı bu dopinge karşı uluslararası anlaşmayı?
UNESCO'nun 195 üye ülkesi var. Şu anda 151 ülke buna taraf. Ve UNESCO'nun sözleşmeleri içerisinde en fazla...
Biz de taraf ülkelerden
biz tarafız. Biz evet. 2009 senesinde taraf olduk. Zaten bu sözleşme 2005'te hazırlandı. 2007'de artık geçerli oldu, yürürlüğe konuldu. Ve biz 2009 senesinde bir bakanlar kurulu kararıyla bu sözleşmeye taraf olduk. Bu sözleşme UNESCO'nun sözleşmeleri içerisinde en fazla üye devlete, taraf devlete sahip olan sözleşmelerden bir tanesi. Sözleşmenin içeriğinden çok kısaca bahsetmek gerekirse de dopingle kontrol mekanizmaları ve tesisleri arttırılıyor. Yasaklı maddelere erişimin kısıtlanması sağlanıyor ve yasaklı maddeyi size sağlayacak kişilerin hani gözaltına alınması, hapse atılması gibi hani artık erişilmemesi konusu sağlanıyor. Dopinge karşı eğitim seminerleri veriyor ve bu dopingle doping kullanan yani yasaklı madde kullanan sporculardan maddi destek çekiliyor, madalyaları geri alınıyor, spordan men ediyorlar. Bu tarz bağlayıcı kurallar da sözleşmenin içeriğinde var.
Peki taraf olduğumuzdan bu yana bu oranda bir azalma söz konusu oldu mu acaba?
Tabii ki çoğu sözleşmede olduğu gibi siz artık bağlayıcı kurallarla karşı karşıya geldiğiniz zaman hem de önünüzde emsal örnekler varsa doping kullanıp işte spordan men edilen gibi bizim ülkemizde de tabii ki istatistiklere baktığımız zaman son 10 yıllık süreçte bu sözleşmenin de belki bir etkisidir diyelim. Çoğu sporcu artık dopinge başvurmadan kendi emeğiyle kazanmak için uğraşıyor.
Evet. Umarız hiç dopingsiz bundan sonraki müsabakalarda hep ülke olarak yerimizi alır almaya devam ederiz. Peki şimdi barış ve kalkınma için spordan da söz etmiştiniz. Bu nedir? Neyi, neleri kapsar? Neler söyleyeceksiniz?
Yani UNESCO'nun 1945 yılından itibaren tek bir amacı var. Bu da barışı insanların zihninde inşa etmek. Çünkü hani savaşlardan sonraki sözleşmeler hep çıkarları devletlerin çıkarları tarafından yönetildiği için çoğu zaman kalıcı almıyor. Ama spor, coğrafi sınırlar olsun, sosyal sınıflar olsun bunların hiçbirini gözetmeden tamamen barışın sağlanmasında önemli bir araç. Yani farklı coğrafyalar, kültürler ve siyasi ortamlarda sosyal uyumun en önemli göstergesidir spor. Buna bir örnek vermek gerekirse bizim şu an Türkiye'deki futbol süper ligimizde 18 takım var ve toplamda 232 tane yabancı futbolcu var. Yani kişi başı takım başından 12-13 tane yabancı oyuncu düşüyor. Bu oyuncular yurt dışından buraya geliyorlar. Kendi kültürlerini bize anlatıyorlar. Biz kültürlerimizi onlara gösteriyoruz. Hem sporla uğraşıyorlar hem iki toplum arasında, iki farklı kültür arasında etkileşim oluyor. Bu tabii ki sadece elit oyuncular dediğimiz büyük sınıflarda, büyük liglerde değil. Küçük oyuncuların, genç oyuncuların olduğu altyapılarda da bu şekilde. Spor tabii ki burada sosyal bağların yeşermesine, barış fikrinin yeşermesine her zaman büyük bir katkı veriyor.
Evet. Peki kadınlar? Onlar sporun neresinde?
Bizim için çok önemli bir nokta bu. UNESCO'nun toplumsal cinsiyet eşitliği denen bir küresel önceliği evet. var. Her çalışmasında toplumsal cinsiyete, ki buradaki genellikle kadınlar ve kız çocukları oluyor, onlara verdiği çok büyük bir önem var. Ama maalesef dünyadaki spor alanlarında genellikle hep erkek kadın dağılımı çok fazla şekilde farklı. Yani bir spor alanında bir kadın sporcu varsa 5-6 erkek sporcu var. Bunu aşmak için UNESCO çalışmalarında her zaman örneğin bir kadın kotası. Yani diyelim ki 10 sporcunun olduğu bir eğitim semineri mi verecek? En az 5 kadın sporcunun olması gerektiği gibi çalışmalarda bulunuyor. Özellikle geride kalmış gelişmekte olan ülkelerde, Afrika kıtasında özellikle, kadınların, kız çocuklarının spora katkıda bulunması, spor alanlarında yer alması gibi çalışmalarını yürütüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği önceliği de bu şekilde bir nebze de olsa gerçekleştirilmiş oluyor diyelim.
Evet, ne güzel. Peki beden eğitimi ve spor izleme grubu var galiba.
Doğru.
Bu nedir? Ne amaç doğrultusunda hizmet eder?
Bizim milli komisyonumuzda komiteler, izleme gruplarımız ve alt çalışma gruplarımız var. Biz belirlediğimiz özel konularda Türkiye genelindeki uzmanları bir araya getiriyoruz ve yapabileceğimiz çalışmaları UNESCO'nun çalışmalarını takip ederek gerçekleştiriyoruz. Beden eğitimi ve spor konusunda da bir izleme grubumuz var. Hacettepe Üniversitesi'nden çok değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Haydar Demirel'in öncülüğünde gerçekleştirilen ve çalışmalarını gerçekleştiren bir izleme grubu bu. UNESCO çalışmalarının toplantılarının izlenmesi, bunların Türkiye'de tanıtımının yapılması, UNESCO'nun çalışmaları doğrultusunda raporlar hazırlayarak bizim hükümetimize iletmemiz gibi danışmanlık durumlarımız var. Bunun dışında daha önceden bahsettiğimiz komiteler ve toplantılara katılım sağlıyoruz buradaki uzmanlarımızla birlikte. Ama hem Milli Komisyonumuzun da yönetmeliğinde görüleceği üzere bizim en büyük görevimiz ve yetkimiz ve sorumluluğumuz hükümete danışmanlık etmektir. Biz de beden eğitimi ve spor konusunda UNESCO'nun çalışmalarını izleyerek hükümetimize danışmanlıkta bulunuyoruz ve çalışmalarımızı böyle destek gösteriyoruz.
Evet. Peki UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin hızlandırılması, bu çalışmaların artırılması adına neler yapıyorsunuz? Ne tür çalışmalarınız var?
Çoğunlukla daha önceden bahsettiğimiz temalar doğrultusunda seminerler gerçekleştirme, daha bu noktada yapılan UNESCO'nun toplantılarını izleyerek oradaki uzmanların bize verebileceği katkıyı öngörme, Türkiye içerisindeki beden eğitimi ve spor müfredatının dünya geneline göre kıyaslanması ve geliştirilmesi gibi çalışmalarımız oluyor. Hocalarımızı bir araya getirerek, Türkiye'deki sporla ilgili uzmanları bir araya getirerek belirli raporlar hazırlıyoruz biz. Ve hükümetimize, çoğunlukla da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ileterek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada maalesef ki bizim ülkemizde beden eğitimi dersi çocukların, yani öğrencilerin bir iki saatliğine boş kaldığı, kendi kafalarına göre takıldığı diyelim birazcık daha amiyane tabirle, zamanlarını geçirdiği dersler oluyor. Ancak burada maalesef çocuklara işte diyelim ki futbolda topa nasıl vurulur, basketbolda turnike nasıl atılır, voleybolda nasıl smaca kalkılır, blok yapılır gibi maalesef temel bilgiler verilmiyor. Bunun değiştirilmesi için uğraşıyoruz. Hani dünya genelinde beden eğitimi müfredatı nasıl gelişiyor, bizim ülkemizde nasıl? Birazcık da bunun kıyaslamasını yaparak ülkemizdeki müfredatın değişmesi için çabalıyoruz.
Evet, bu arada önümüz 6 Nisan. Dolayısıyla 6 Nisan Uluslararası Kalkınma ve Barış için Spor evet. Günü de dedik. Bugün kapsamındaki çalışmalarınız neler, faaliyetleriniz neler mesela?
UNESCO'nun birçok uluslararası günü var. Daha önceden yayınlara da katıldığımızda işte Radyo Günü, Caz Günü gibi etkinlikleri vardı. Biz genellikle UNESCO'nun dünya genelinde yaptığı çalışmaları bir rapor haline getirerek işte bakanlıklarımızla, hükümetimizle paylaşıyoruz. Doğrudan hani icracı bir kurum olmadığımız için faaliyetlerimiz bununla sınırlanmış oluyor. Ama bunun dışında yapılabilecek etkinlikleri nasıl öngörebiliriz? Barış ve kalkınma için farklı kültürlerden sporcuları, yani mesela diyelim ki Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 farklı sporcu bir araya getirerek kendi deneyimlerini paylaşmaları ve çocuklara, gençlere, şu anda gelişmekte olan amatör sporculara bir yol göstermeleri açısından hani onlarla diyalog içerisinde sokmaya çalışıyoruz. Bunun dışında beden eğitiminin ve sporun en önemli bizim şu an gördüğümüz konusu olan anti-doping konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Yani doping kullanılırsa ne gibi cezalarla karşılaşılır, aslında hiçbir zaman olumlu sonucunun olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Yapılabilecek etkinlik olarak bu konuda eğitimler, seminerler de öngörülebilir.
Evet, aslında spor barış ve kardeşliğin de sembolü. Bu anlamdaki rolü de gerçekten çok büyük.
Aynen öyle.
Bunun esası doğrultusunda hareket edip çalışmaları, o anlamda gençleri de teşvik etmek amaçlı çalışmalarında devam ediyor olması çok güzel, çok sevindirici tabii ki. Evet. Peki, söyleyeceğiniz bir şey yoksa noktalayalım.
Benim söyleyeceklerim
bu kadar diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO sektör uzmanı sevgili Tolga Koruç'u stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Sert poyrazan eski, taze çiçeklenmiş bahar aza kesti. Gel gör ki bende rüzgar, en sert poyrazan eski, taze çiçeklenmiş bahar aza kesti. İstemem artık geriye dönme, dönersen
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Biz şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Haftanın ilk günündeki birlikteliğimize sevgili Aslı Ulusoy Pannuti ile devam etmek istiyoruz. Başkentten merhaba diyoruz Fransa'ya sevgili Aslı Ulusoy Pannuti.
Güneşli bir Paris gününden merhaba Ankara'ya.
Evet, teşekkür ediyoruz. Baharı hissediyoruz artık. Başkent de öyle.
Doğrudur.
Şimdi sevgili Aslı Ulusoy Pannuti, Paris Fransız Türk Türk Sanat Müziği Korosu var. Şimdi biz bununla ilgili bilgiler almak istiyoruz. Sadece Fransız Türk değil, galiba çok karma bir koro. Birazcık bize bu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan söz eder misiniz? Ne zaman kurulmuş, nasıl bir koro, ne tür çalışmalar yapıyor?
Tabii ki. Memnuniyetle. Öncelikle şunu söyleyelim. Sizin de vurgusunu yaptığınız gibi koromuz, ki koromuz diye size sunumunu yapacağım. Çünkü ben de koristliğini yapıyorum bu koronun. 2012 yılında kurucu şef Selin Tenik tarafından oluşturuldu. Selin Tenik ilginç bir kişilik. Şöyle söyleyelim, 1984 doğumlu, çok gencecik bir şef. Burada Montreux Ulusal Müzik ve Dans Akademisi'ni bitirmiş. Arkasından psikoloji eğitimi almış Paris'te, Sorbonne Üniversitesi'nde. Zaten çok şık bir mahallede psikolog olarak çalışıyor bugün aynı zamanda. Bir yandan da UNESCO'da Uluslararası Filarmoni Korosu'nda soprano solistlik yaparken koronun şefi Amin Kuider'e bir gün gidiyor ve fikrini açıyor. Diyor ki, ben acaba Paris'te bir Türk müziği korosu oluşturabilir miyim, ne dersiniz? Ve Amin Kuider onu çok destekliyor. Çok büyük, profesyonel bir şef kendisi. Uluslararası çapta tanınan birisi. Onu çok destekliyor. Bu hayalini gerçekleştirmesi için çeşitli fikirler veriyor. Ve 2012'den bu yana, ki çok taze gibi görünen bir tarihi 2012, çok güzel konserlere imza attı Paris Franco-Türk Türk Sanat Müziği Korosu. Bir kere Franco-Türk sözcüğünü çok vurguluyoruz biz. Selin'in çünkü başlıca amacı o. Israrla diyor ki, biz Avrupa'daki, tırnak içinde, bir parça kendin pişir kendin ye, Türk seyirci, Türk korist, Türk müzisyen mantığından çıkalım. Biz Türkiye'yi, Türk kültürünü, doğup büyüdüğüm Fransa'ya karma bir grupla tanıtalım. Ve o karma grupta da kimler var onu söyleyeyim size. İtalyan bir arkadaşımızın yanı sıra Cezayir kökenli, Mısır kökenli Fransız arkadaşlarımız, Arjantinli müzisyenlerimiz, Fransız müzisyenlerimiz, dolayısıyla çok rengarenk bir grubuz biz.
Ne güzel. Herkes... Kaç kişilik bir korosunuz?
Şu anda 40 kişiyiz. 40, 30 hanım, 10 erkek koristi var. Müzisyenlerimiz ise, bu arada onu özellikle vurguluyorum çünkü ilk öğrendiğimde çok ilginç gelmişti ve söyleşiler yapmıştım onlarla, basın, Türk basını için. Neyzenimiz, bendirimiz, kemanimiz Fransız, kanunimiz Tunuslu, udimiz Arjantinli, bağlamamız ise, bir tek bağlamamız Türk kökenli bir ailenin çocuğu, Trabzonlu bir göçmen ailenin çocuğu ve bir tek o profesyonel değil, diğerleri hepsi profesyonel. Bağlamamız sevgili Murat Baş, amatör olarak girişmiş bu işe ve gözleri parlıyor her konsere çıkışımızda, profesyonellerle yer almayı başardığı için.
Ne güzel. Şimdi enstrüman çalanların pek çoğunun yabancı olduğunu söylediniz. Bir
doğru.
Tek Türk sazının, Murat'ın çaldığı sazın dışında, ama hepiniz Türk sanat müziği icra ediyorsunuz.
Evet, evet. Yani repertuvarımız tümüyle Türk sanat müziği. Zaten repertuvar seçiminde sevgili Selin hep şuna dikkat ediyor. Diyor ki, biz Türkiye'de hepimizin bilip sevdiği, ki bu arada altını çizmek isterim, Selin Türkiye'de yaşamamış, burada doğup büyümüş, ancak anne baba İzmirli ve her tatilde İzmir'e gidilmiş. Öyle olunca yaz ayları onun için bir müzik şereni gibi geçmiş. Çünkü anne baba anladığım kadarıyla müzikle çok ilgiliymiş.
Evet.
Öyle olunca kulak tamamen Türk müziğiyle dolmuş. Bir yandan batı şan eğitimi almış ama, çünkü dediğim gibi, daha önce belirttiğim gibi, soprano solistlik de yapıyor. Ama bir yandan da Türk sanat müziğiyle dolmuş kulağı. Bugün repertuar seçiminde hem kendisinin çok sevdiği hem de makam olarak okunması kolay olan parçaları seçiyor. Çünkü sonuçta biz hepimiz amatörüz, müzisyen değiliz korist olarak. Dolayısıyla seçimi onun seçimi doğrultusunda, işte Saadettin Kaynaklar olabiliyor mesela. Türkiye'de hepimizin radyoyla büyüdük bizler tabii. Hı hı. Hepimizin radyodan, kulağımızın alışık olduğu büyük bestekarlardan seçimler yapıyor. Dolayısıyla hatta geçen yılki bir konserimizin altını çizmek isterim çünkü hem ses getirdi hem de çok çok keyifle yaptık. Yeşilçam konseri verdik. Yeşilçam müzikleri olsun temamız dedi Selin Tenik ve sonuçta ortaya Yeşilçam filmlerinin unutulmaz müziklerinden bir repertuar çıktı. O repertuara sevgili Cahit Berkay açılışla geldi bize, sağ olsun. Selin'in daveti üzerine Paris'e kadar geldi ve Selvi Boylum Al Yazmalım'la zannediyorum Türk arkadaşlarımız kadar Fransız arkadaşlarımızı da duygulandırdı.
Ne güzel. Yine, peki seyircileriniz de karma mı?
Doğru. Doğru. Seyircimiz karma. Bir kere şöyle oluyor tabii. Öncelikle korist arkadaşlarımız ya da müzisyen arkadaşlarımızın yakın çevresi de tabii bizimle çok ilgili. Bir de onun dışında bizim biletlerimiz, biz biletli konserler veriyoruz. Ben hep onun altını çiziyorum. Mahalle korosu değiliz. Biz ciddi ciddi konser veriyoruz Paris'te. Lyon'da da verdik bir konser. Lyon'da bir İstanbul havası başlığıyla İstanbul şarkıları söyledik. Seyircilerimiz bizi, izleyicilerimiz bizim biletlerimizi internetten kendileri satın alıp gelirler. Bakın mesela en güzel örnek benim 10 kadar Fransız arkadaşım biletlerini rezerve ettiler bile 5 Mayıs'ta vereceğimiz konser için. Dolayısıyla bir hayli karmayız. Yine söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi provalar. Provalara çok önem veriyor Selin. Diyor ki bir işe başlarız. Başlamak kolaydır ama sonrasını getirmek, devam ettirmek güçtür. Bir koro için en önemlisi ise provadır. Dolayısıyla haftanın bir günü 3. Paris Belediyesi'nin de çok büyük desteğiyle, onun da altını çizmek lazım. Paris Belediyesi bizi çok destekliyor, 3. Paris. 20 mahalle vardır Paris'te. Biz onları numaralandırarak ilçeleri anarız. 3. Paris Belediyesi'nin bize vermiş olduğu bir prova salonu var. Her cuma akşamı biz 2 saat kadar orada toplanırız. Ve ciddi ciddi ders yaparcasına prova yaptırır Selim bize. Ve hep şunu söylüyor, zaman içerisinde süreklilik sağlamak zorundayız. Ve Paris'ten çıktığımız yola, ki bu arada TRT Ankara Radyosu'na da gelmiş ve koro çalışmalarını izlemiş. Aynı zamanda Paris Konservatuvarı'nda koro yönetmenliği ve şefliği dersleri almış. Yani hani biz 3 saat toplandık, 3 tane de şarkıcı olduk, hep beraber şarkı söyleyelim havasında hiç değil. Ciddi ciddi bu işe gönül vermiş bir kızcağız. Öyle olunca biz de ona inandık, bu yola birlikte çıktık. Kesintisiz de birlikte devam ediyoruz zaten.
Ne güzel. Bu yolculukta sanıyorum bir albüm çalışması da olacak gibi görünüyor sevgili Aslı Ulusoy.
Vallahi şöyle söyleyeyim, bizim açıkçası benim kişisel hayalim, biz keşke bir gün gelsek size de TRT'de şöyle konserler falan versek.
Ne güzel olur,
çünkü
çok mutlu oluruz.
Çünkü bizi seyreden profesyonel müzisyenler de bize tam not verdi şu ana kadar. O anlamda mutluyuz. Ve yine şöyle de bir şey söylemek isterim. Konserlerimizin yanı sıra konserlerde söylediğimiz bazı hani parçaları da bir iki şeyin başlığını söyleyeyim ki kafanızda bir parça canlansın.
Evet.
İşte Engin'de Yavaş Yavaşlar, Niçin Baktın Bana Öyleler, Yanakların Çiçektirler vesaire, hepimizin kulaktan aşina olduğu çok güzel eserler söylüyoruz. Galiba bir parça bizi bu eserler çocukluğumuza, gençliğimize de götürüyor. Öyle olunca biz çok gönül koyuyoruz ortaya, gönlümüzü koyuyoruz ortaya ve Fransız arkadaşlarımızın bu yolculukta bize eşlik ediyor olması ise bambaşka bir zevk. Çünkü onlardan kalamışları duymak, onların o aksanlarıyla söylemeleri, şiveleriyle söylemeleri çok çok mutlu ediyor bizi. Ben bu arada iki şeyden söz edeceğim. Bir tanesi sevgili neyzenimiz Adrien Espinoza. Kendisiyle çünkü çok detaylı bir söyleşi yapmıştım daha önce. Sadece hani müzisyenler hakkında bir parça daha fazla bilginiz olsun diye, neden Türk müziği derseniz. Şöyle ki Paris Sorbonne'da müzikoloji okumuş sevgili Adrien. Caz yapmış yıllarca, saksafon çalmış. Ancak diyor ki bir gün çok sıkıldım. Bambaşka bir şeyin arayışına girdim. Ve Paris'te dolaşırken Türk müziği enstrümanları satan bir mağazaya girmiş. Orada neyi görüyor? Hiç tanımadığı bir enstrüman. Alıyor, üflüyor, ses yok. Şaşırıyor, bozuk bu galiba diyor satıcıya. Satıcı da diyor ki ondan ses çıkarabilmek için sizin ders almanız lazım. Bunu bana çok gülerek anlattı. Çünkü dedi ki çok bozulmuştum. Yani saksafonuna nefesi yeten bir müzisyen olarak almış olduğum enstrümandan ses çıkaramamak beni çok şaşırtmıştı.
Peki şimdi çıkarabiliyor mu o sesi?
Şu anda çok takdir edilen bir neyzen. Çünkü hemen
ne güzel,
arkasından
ne güzel, ne mutlu. Sevgili Aslı Ulusoy Panlati. Evet. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben
siz de o koronun
ediyorum.
Bir elemanı olarak diyorum ki ben o korodan Ada Sahilleri'ni dinleyelim. Hem de nasıl bir koro olduğunu dinleyicilerimiz biraz daha içlerine sindirmiş olurlar dinlerken. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine
ben
birlikte olmak dileğiyle.
Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Sözler ve Düşler. Tülin Şenaltın'ı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Orta yaşın epeyce üzerindeki görünüşüyle hiç bağdaşmayan, hızlı, çevik ve biraz da telaşlı adımlarla evin bir odasından diğer odasına koşturup duruyor, arada bir "Hay Allah, nereye gider bu?" diye söyleniyordu. Böyle zamanlarda soru sormanın faydasız olduğunu bilen genç kızsa, anneannesinin odadan odaya koşturmaktan çok zıplarcasına geçişlerini, aranan her neyse önünde sonunda kendisine sorulacağını bilmenin rahatlığından kaynaklanan sessiz bir sabırla izliyordu. Odaları birkaç kez aradıktan sonra salonun ortasında sabırla beklemekte olan torunuyla göz göze geldi nihayet Sırma Hanım. Pencereden sızan güneş ışığı, platin beyazı saçlarının ışıltısını daha da belirginleştiriyor ve bu görüntüsü adıyla birebir örtüşüyordu. Lacivert etek ceket takımı, dışarıya çıkarken mutlaka taktığı inci kolyesi ve tıpkı saçları gibi beyaz teninde tatlı bir tezat oluşturucasına, hem heyecandan hem de koşturmaktan pembeleşmiş yanaklarıyla ne kadar güzel göründüğünü düşündü genç kız. Gülümsedi usulca. O anki ruh haliyle torununun bu gülümseyişini hınzırlığına yoran Sırma Hanım, "Sen sakladın değil mi? Bayılırsın zaten benimle böyle eğlenmeye," dedi sitemli bir ses tonuyla. "Ben mi?" diyerek biraz da yapmacık bir tavırla, tıpkı anneannesininkilere benzeyen iri gözlerini hayretle açtı genç kız. Hemen sonrasında da yarı şımarık bir sitemle, "Aşk olsun Sırma Sultan, neyi aradığını bile bilmiyorum ki. Sadece sıramı bekliyor ve senin ne kadar alımlı göründüğünü düşünüyordum. Hem ne zaman eğlenmişim ki ben seninle," dedikten sonra gönlünü almak istercesine ciddiyetle sordu. "Söyle bakalım, nedir bu oradan oraya koşturarak telaşlı aradığın?" "Şemsiyemi bulamıyorum," dedi. Yılların buruşturmaya kıyamadığı hafif tombul, beyaz ve minyon ellerini isyan eder gibi iki yana açarak. "Ah tabii ya, şemsiyesi. Onsuz çıkmazdı dışarıya. Tıpkı bir zamanlar dedesinin koluna girmeden dışarıya çıkmadığı gibi." Üç yıl önce kaybetmişti eşi Mahir Bey'i Sırma Hanım. Tanıştıklarında 15, evlendiklerinde 18 yaşında ve talibi bol bir genç kızdı. Aynı yastığa, kendi kuşaklarına özgü karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyle tam 40 yıl baş koyduktan sonra onu toprağa verdiği gün, "Ben dedenle açmıştım gözümü. Şimdi gözümün nuru söndü," demişti torununa. O günden sonra bir daha eline almamıştı udunu da. İşte az önce evin içinde döne döne arayıp bir türlü bulamayışına üzüldüğü şemsiyeyi de, bu tatlı kadını çocuklarının ve torunlarının hayatına bir yadigar gibi bırakıp gitmeden kısa bir süre önce, 40. evlilik yıl dönümü hediyesi olarak vermişti Mahir Bey Sırma Hanım'a. "Güneş eskisi gibi insaflı değil artık, beyaz tenin incinmesin, kıyamam," demişti. Biraz muzip, çokça zarif ve kesinlikle sevgi dolu bir tavırla. Mahcup bir genç kız edasıyla pembeleşmişti yanakları o gün Sırma Hanım. Genç kız, gözlerinin önünde canlanan ve benzerlerine sık sık tanık olduğu bu sahneyi ne zaman düşünse eskiden kalma ama eskimeyen bir şarkıyı hatırlardı. Barış Manço'nun Sakız Hanım'la Mahur Bey şarkısını. Anneannesinin ve dedesinin adı da yakındı bu şarkıda anlatılan sevimli çiftin adına. Şarkıyı Sırma Hanım'la Mahir Bey diyerek söylerdi bu yüzden. Onların da pek hoşlarına giderdi bu takılmaların. Ne yazık ki sadece güneş değil, neredeyse her şey insafsızdı artık. hayat, zaman, insanlar. Geçmiş günlerden hatıra ve gittikçe azalan sıklıkta karşılaşılan bir avuç insan dışında herkes unutmuş gibiydi insaf sözcüğünün anlamını sanki. Hatırlayanlardan biri de şimdi karşısında yarı ağlamaklı bakışlarla duran anneannesi Sırma Hanım'dı. Fakat o da o kıymetli armağanını yaşlı bir simitçiye güneşten korunması için verdiğini unutmuştu işte. Yıllardır tanıdıkları ve Mahir Bey'in eskiden her gün sıcak ve taze ekmek aldığı fırının eski sahibiydi aslında adam. Bir yıl kadar önce oğlunun kredi borcunu ödemek için fırınını devretmiş ve elde avuçta kalan 3-5 kuruş emekli maaşı yetmeyince de simit satmaya başlamıştı. Simitleri de tıpkı bir zamanlar pişirip sattığı ekmekleri gibi taze ve sıcaktı. Bunları düşündü birkaç saniye içinde. Torununun aklından geçenleri anlamış gibi "Ah tabii ya" dedi Sırma Hanım bir anda. "Onu bizim fırıncı Mustafa Bey'e vermiştim sıcaktan etkilenmesin diye. Şimdi hatırladım" dedi. Hüzünden eser bile taşımayan bir sesle. Artık simitçilik yapıyor olsa da fırıncı Mustafa Bey diyordu hala ona. Torununun yüzündeki hayret ifadesini görünce devam etti sözlerine. "Şaşırdın değil mi üzülme işime? Hiç şaşırma. O şemsiye tabii ki çok kıymetliydi benim için. Dedenin bana son hediyesiydi. Ama bir eşyaydı nihayetinde. Gerçekte ne için yapıldıysa onun için kullanılması ve işe yaraması gereken bir eşya. Ben arada bir çıkıyorum dışarıya. Fırıncı Mustafa Bey, bu yaşında ve bu yaz sıcağında evine 3 kuruş fazla nafaka götürmenin kaygısıyla her gün güneşin altında. Deden yanımda olsaydı o da şemsiyeyi kolumdan çıkarır Mustafa Bey'e verirdi. Benim de bunu anlayışla karşılayacağımı, üzülmeyeceğimi bilirdi. Üzülmedim. Çünkü onun benden daha çok ihtiyacı vardı o gün. Gerektiğinde yenisini alıveririm." Gözleri dolu dolu oldu genç kızın. Sevgiyle sarıldı anneannesine. "Ben sana alırım Sırma Sultan" dedi düğüm düğüm bir sesle. "Ben sana alırım." Böylelerdi işte. Şimdiden önceki zamanların insan kıymeti bilir insanlarıydı onlar. Sırma Hanım'la Mahir Bey. Ya da o şarkıdaki gibi Sakız Hanım'la Mahur Bey.
Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a.
Yaz akşamlarında açılırdı perdeler, yorgun ellerinden dökülürdü nameler. Thank you.
İki yıl kadar oluyor, önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.
Mahur Bey susunca kapandı perdeler. Sakız hanımla bitti o hüzünlü nameler.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Barış Manço'yu da sevgi ve özlemle anarak bugünkü programımızın sonuna geldiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Programı her zaman olduğu gibi Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Yine siz sevgili dinleyenlerimiz için yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özlem'di. Teşekkür ediyoruz kendisine ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yeni bir haftaya başladık. Başlayan gününüzün en iyi şekilde devam etmesini diliyoruz. Yeni bir haftanın yeni bir umut olmasını diliyoruz siz sevgili dinleyenlerimiz için. Ve bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle bizler burada sizleri bekliyor olacağız. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın efendim.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova 24.
Kullan boya, suya dayanıklı cam.